Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Programımızda Yeşaya kitabının 56. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Konu İsrail'in milenyumda yeni antlaşma altındaki bereketi. Önümüzdeki bölüm Harkule'de bir bölüm olan ve Rabbin oğlunun çarmıhtaki kurbanı aracılığıyla sağladığı kurtuluştan söz eden 53. bölüme dönen bir kalıbı izler. Şimdi Yeşaya peygamber İsrail ulusuna dönmüş ve kendi halkıyla konuşmaktadır. Bu bölümde gördüğümüz, yani Yeşaya 56. bölümde gördüğümüz, bazılarının düşündükleri gibi Sina Dağı'na gidip dinlenmek değil, zafer kapısından milenyuma, yani bin yıllık egemenliğe zaferli bir giriştir. Daha önce gerçekleşenlerin mantıklı devamı olan ileriye giden bir harekettir. Özellikle İsrail'e aittir ve küresel yararların açılan dairesine ışır. Bunların hepsi Tanrı'nın İsrail'le yapmış olduğu yeni antlaşmayı temel alır. Gelecekte yeryüzü için bir bereket olacaktır. O zaman Rab İsa'nın dağdaki vaazında çok yükseklere çıkarttığı Musa'nın yasası yeryüzünde zorla uygulanacaktır. Çünkü Mesih hüküm sürecektir. Bu onun isteği ve onun yasası olacaktır. Bu bölümde vurgu olaylarda değil, etiktedir. Vurgu peygamberlikte değil, uygulamadadır. Etik ve uygulama, bunların hepsi bizim bugünkü yaşantımızı etkilemelidir. Peygamberliklerin etüdü, meraklıları eğlendirmek ya da zekayı uyandırmak değil, kutsal yaşamı değerli dostum, teşvik etmektir. Haberci Yuhanna'nın şöyle yazdığını hatırlayın. Mesih'te bu umuda sahip olan herkes, Mesih pak olduğu, temiz olduğu gibi kendini pak kılar. Peygamberliği etüt etmek, çalışmak, incelemek bizlere pak kılıcı bir umut verir dostum. Yeşaya peygamber şimdi krallık çağını, milenyumu bekliyor. Rab İsa Mesih hüküm sürüyor. Söylediğimiz gibi Rabbimiz Musa'nın yasasını, yasayı yerine getirerek kimsenin kurtulmasını imkansız kılan dağdaki vaazında çok yükseklere çıkartmıştır. Örneğin, ama ben size derim ki diyor İsa Mesih, kardeşine karşı öfkelenen her kişi yargılanmayı hak edecek. Kardeşine öfke duyan, kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulun yargısını hak edecek. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecek demiştir İsa Mesih Matta 5:22'de. Bu tür bir temelle çok azımız kurtulabiliriz değil mi? Aslında hiçbirimiz. Öyleyse nasıl kurtulacağız? Bizi kurtaran bir kurtarıcımız var. Öyle kurtulacağız. Yani biz kurtarıcı aracılığıyla kurtulacağız. Ama o yeryüzünde hüküm sürerken uçak kaçırmalar, insan kaçırmalar, adam öldürmeler, bıçaklamalar olmayacaktır. Yani yeryüzünde hiçbir adaletsizlik olmayacaktır. Hiçbir kötülük olmayacaktır. Yeruşalim'de Yücelik Caddesi'nde, Haleluya Caddesi'nde yürüyebileceğiz. O gün yeryüzü güvenli bir yer olacak dostum. Herkes kendi asmasının, kendi incir ağacının altında huzur içerisinde yaşayacak. Bunun da anlamı herkesin, eğer deyim yerindeyse, kapitalist olacağıdır. Herkesin malı mülkü olacak ve bundan ötürü kendisinden vergi alınmayacak ve harika olacak, öyle değil mi? Güvenlik ortamı, barış ortamı, sevgi ortamı. Yeşaya 56. bölüm 1. ayette şöyle diyor. İşte Rab şöyle diyor. Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. Çünkü doğruluğum gelmekte, adaletim görünmek üzeredir. Ya da başka deyişle, adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. Çünkü kurtarışım gelmek ve adaletim görünmek üzeredir. Şimdi burada kurtuluşum gelmek üzeredir. Belli ki peygamberler krallığın hemen kurulmasını bekliyorlardı. Arada biraz ara olasılığını kabullenseler bile bundan çok yakın bir gelecek gibi söz ediyorlardı. Kurtuluş, İsrail'in ulusal kurtuluşudur. Haberci Paulos Romalılar 11:26'da sonunda bütün İsrail kurtulacaktır yazılmış olduğu gibi kurtarıcı Siyon'dan gelecek ve Yakub'un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracaktır dediğinde aklında bu vardı. Yani bu kimseler İsa Mesih'e iman ederek kurtulacaklardır. Aralarında imansızlık kalkacaktır. Ne diyor burada? Soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracaktır. Şimdi gelmekte olan kurtuluşu beklemek, adaleti yerine getirmek için bir güdü olacaktı. Tıpkı Rab İsa Mesih'in gelişinin bugün bizlerin kutsal bir yaşam sürmemiz için bir teşvik olduğu gibi. İkinci ayet şöyle diyor, bunu yapan insana, bunu sımsıkı tutan, buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu. Şabat gününü tutar, bayağılaştırmaz, her türlü kötülükten sakınır. Bu değerli dostum, gördüğünüz gibi Şabat'ın altında olan bir halk içindir. Milenyum sırasında, yani İsa Mesih ikinci kez geldiğinde bin yıllık barış dönemini, barış egemenliğini kurduğu sırada Şabat'a yeniden eski konumu verilecektir. İçinde yaşadığımız bugün lütuf kayra çağında bizlere kesin bir şekilde bu nedenle yiyecek ve içecek, bayram, yeni ay ya da sept günü konusunda hiç kimse sizi yargılamasın denilmektedir. Korintoslar 2:16'da. Bu yüzden sizler ve ben Şabat'ın altında değiliz. Bu zaten herkes için açık olmalıdır ama Tanrı, Mesih hüküm sürdüğünde Şabat'ı dünyaya yeniden vermeyi tasarlamaktadır. Çünkü yasa Yeruşalim'den çıkacaktır. Üçüncü ayet şöyle diyor, Rab'be bağlanan hiçbir yabancı, Rab beni kesinlikle halkından ayrı tutacaktır. Hiçbir hadım da ben kuru bir ağacım demesin diyor. O gün diğer uluslardan olanlar, Tanrı'nın İsrail'le özel düzeninden ötürü kendilerini yabancı hissetmemeliler. Tersine yabancılar gelip bereketlerden pay almaya davet edilmişlerdir. Musa peygamberin düzeni altında bir hadım, bir rahip olarak hizmet edemezdi. Yani fiziksel engeller gelecekteki o günde kimseyi dışarı bırakmayacaktır. 4 ve 5. ayetler şöyle diyor, çünkü Rab diyor ki, Şabat günlerimi tutan, beni hoşnut edeni seçen, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma, tapınağımda, tapınağımın duvarları arasında oğullarla kızlardan daha iyi bir anıt ve ad vereceğim. Öyle bir ad ki hiçbir zaman unutulmayacak, kalıcı olacak. Engelliler, yabancılar ve bütün toplum dışına itilmişler, bir oğul ya da bir kızınkinden daha iyi bir konum teklifine ve sonsuz bir güvenliğe davet edilmişlerdir. Bu değerli dostum, yasanın vermediği bir şeydir. Tıpkı milenyumdan söz etmektedir. Rabbe hizmet etmek, Rabbin adını sevmek için, kulları olmak için ona bağlanan yabancıları, Şabat gününü bayağılaşmaktan koruyan, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi. 6. ayet. O günde Rabbi sevmesi için yabancılara yeni bir yürek verilecektir. Böylelerini diyor 7. ayette, kutsal dağıma getirip dua evimde sevindireceğim. Sunağımda yakmalık sunularıyla kurbanları kabul edilecek, çünkü evime bütün ulusların dua evi denecek. Dostum, Rab tapınağı ikinci kez temizlediğinde bu ayeti aktarmıştı. Tapınağın ırk, dil, sınıf ya da durumu her ne olursa olsun bütün insanlar için olması Tanrı'nın özgün niyetiydi. Mesih'in zamanında böyle olmaktan çoktan çıkmıştı. Günümüz kilisesi de, Batı dünyasında özellikle, tapınak olarak ana amacından çok uzaklaşmıştır. Kilise, yazlıktaki bir eğlence kulübü haline gelmiştir. Hiç olmasa birçokları, şehrin merkezinden sayfiyeye taşınmış güzel yemekler vermekte iyi bir futbol ve iyi bir basketbol takımı var. Ama kayıpları Rab'be getiren çok az kişi vardır. İsrail'in sürgünlerini toplayan Rab Yahve diyor ki, toplanmış olanlara katmak üzere daha başkalarını da toplayacağım. Krallık genişliği bakımından dünya çapında olacaktır ve insanlığın her ailesinin üyelerini içerecektir. Tanrı o günde insanların ardından gideceklerini söyler. Ben Mesih'e en büyük dönüşün milenyumda, yani bin yıllık egemenlikte gerçekleşeceğine inanıyorum. Şimdi gelecekteki egemenliğin ne kadar harikulade olacağını gördükten sonra Yeşaya kendi zamanındaki krallığın açmazına döner. Ve bizler de etrafımıza baktığımızda aynı şeyleri görüyoruz. Ey bütün kır hayvanları, ormanda yaşayan bütün hayvanlar, yiyip bitirmek için gelin. Yeşaya 56 ayet 9. Şimdi gelecekteki yüce krallığın yüksek düşüncelerinden o sırada var olan krallığın acıklı durumuna dönüyoruz. Tanrı, dünyanın uluslarının yabani ve yırtıcı hayvanlar gibi gelmesine izin vermişti. Ve bunlar halkı soyup yağma ediyorlardı. Asur zaten girmişti ve yakında Babil girecekti. Ve daha sonra başkaları yakıp yıkmaya ve yok etmeye geleceklerdi. Yeruşalim duvarlarının ve ağlama duvarının resmini gördüyseniz, bunların uygarlıkların değişik dönemlerinden taşlardan yapıldığını görürsünüz. Şehrin tekrar yıkıldığı bellidir. Tarih bizlere değerli dostum, Yeruşalim'in en az 27 kez yıkıldığını bildiriyor. Evet, yanlış duymadınız. Tarih bizlere Yeruşalim'in en azından 27 kez yıkıldığını söylüyor. Ve günümüzde de enkazların üzerine bina edilmiştir. Mesih İsa'nın yeryüzünde yürüdüğü yerleri bulmak için şimdiki yüzeyi 30 ile 50 ayak arası kazmanız gerekir. Tanrı, ulusların İsrail'e saldırmalarına izin vermişti. Neden? Değerli dostum, çünkü İsrail Tanrı'ya sadık kalmamıştı da ondan. Evet, İsrail Tanrı'ya sadık kalmadı. Onun buyruklarına, onun sevgi ilkelerine, onun barış ilkelerine uymadı. Kısacası Rab'be sırtlarını döndüler. Şu önemli ayete dikkat edin. İsrail'in bekçileri kördür diyor Yeşaya 56:10'da. Hepsi bilgisizdir. Bu çok ağır bir yargıdır. Ayet devam edip şöyle diyor. Havlamayan dilsiz köpekler gibidirler. Uzanıp rüya görürler, uykuyu pek severler. Bu o zamanlarda Tanrı için konuşan peygamberler ve rahiplerin bir resmidir. İsrail'in bekçileri kördür, hepsi bilgisizdir. Havlamayan dilsiz köpekler gibidirler. Uzanıp rüya görürler, uykuyu pek severler. Tanrı'nın düşmanın gelmesine izin vermesinin nedeni halkın liderlerinin zayıf ve yetersiz olmalarıydı. Kördüler, bilgisizdiler, dilsiz köpeklerdiler. Az önce vurguladığım gibi gerçekten bu sözler çok ağır sözlerdir. İncil'de Pavlos insanları köpeklere dikkat etmeleri için uyarmıştır Filipililer 3:2'de. Bunun yanıtını burada bize veriyorlar. Bu insanlar liderlerdir, çobanlardır ya da Rab adına konuşan kimselerdir ama bilgisiz ve yanlış öğreten kimselerdir. Ne demek istemişti? Başka birisinin size havlayan köpeğinden sakınmanızı söylememişti. Tanrı'nın öğüdünün tamamını vermeyen sahte öğretmenler ve vaizlerden söz ediyordu dostum. Yeşaya peygamberin zamanında her çobanın koyunlarına bakmakta, kendisine yardım etmesi için bir köpeği vardı. Köpek gece yatar ve bir gözünü açık tutardı. Tehlikeli bir hayvan ya da bir insan koyunları çalmaya ya da onlara zarar vermeye geldiği an köpek havlardı. Tanrı halkını uyarmakta ve Tanrı sözünü bildirmekte olan bekçiler, peygamberler ve rahipler onu bilmiyorlardı. Tehlike olduğunda havlamayan dilsiz köpekler gibiydiler. Sessiz durmak onlar için daha kolaydı. Ya da yanlış şeyler söylemek, yanlış öğreti vermek. Benim düşünceme göre liberalizmin ortaya çıkmasının nedeni birçok vaizin aldığı korkak tutumdur. Tanrı sözünü bildirdiğinde birilerinin ayağına basmış olursunuz değerli dostum. Ben bunu 30 yıldır yaşıyorum. Tanrı'nın sözünü doğru ve ciddi bir şekilde bildirdiğiniz zaman birilerinin ayağına basmış olursunuz ki bu onların hoşuna gitmez. O zaman eleştiri, baskı gelir. Bunu biliyorum. Ben bunu yıllardır yapıyorum dostum. Tanrı sözünü bildirme konusunda elimden geldiğince hoş olmaya çalışıyorum ama Tanrı sözü kuvvetlidir. Ve bu ayette çok güçlüdür. Kürsüde duran ve Tanrı sözünü bildirmeyen kişi dilsiz bir köpektir diyor Yeşaya peygamber. Bunu ben söylemiyorum dostum. Biliyorum çok ağırdır bu söz. Ama Tanrı'nın sözü böyle diyor. Tanrı sözünü bildirmeyen kişi ya da Tanrı sözünü eğen büken, Tanrı sözünü gerçek öğretmeyen, Tanrı sözünü olduğu gibi vermeyen, yanlış öğreten kişi diyor, dilsiz bir köpektir. Az önce dediğim gibi kardeşim, bunu ben söylemedim. Ama Yeşaya peygamber söyledi ve Yeşaya Tanrı'nın kutsal ruhunun yönetiminde yazdı. Dilsiz bir köpek Tanrı sözünü bildirmeyi istemeyen bir adamdır. Yatıp uyur, havlayamaz, uyumayı çok sever. Vaizin cemaatini hoşnut etmeye çalışması çok daha rahattır. Yıllardır kiliselerine bir vaiz bulma işini üstlenen komitelerden kendilerine bir vaiz önermemi isteyen birçok mektup alırım. Mektuplarında vaizlerinde bulunmasını istedikleri nitelikleri sıralarlar. En öncelik verdikleri kişiliktir. Bütün yaş gruplarıyla iletişim kurmasını bilen, yaşlıların da gençlerin de sevebileceği dost canlısı bir kişiliği olan birini isterler. Mektuplarından bazıları Tanrı sözünü vaaz etme yeteneği olan bir adam bile istememektedir. Bunun sonucu olarak kürsülerde birçok sağır köpekler vardır. Bunu söylemek beni üzüyor. Hem de zoruma gidiyor dostum. Ama biz Tanrı sözünün yorumunu yapıyoruz. Ayet ayet alıp Tanrı sözünü yorumluyoruz. Söylediğim gibi gerçekten bunu söylemek beni üzüyor ama doğrudur. Tanrı böyle diyorsa bunu söylemek zorundayız. Biliyorsunuz Yeremye peygambere geldiğimizde göreceğiz. Yeremye peygamber gerçekten çok yufka yürekli ağlayan bir peygamberdir. Onun lakabı budur, ağlayan peygamber. Ama en sert sözleri Tanrı onun aracılığıyla halka duyurmuştur. Burada da Tanrı sözü böyle diyor. İsrail'in bekçileri kördür, hepsi bilgisizdir. Havlamayan dilsiz köpekler gibidirler. Uzanıp düş görürler, uykuyu pek severler. Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler. Aklı kıt çobanlar bunlar. Kendi yollarına döndüler. Her biri yalnız kendi çıkarını düşünüyor. Bunu Tanrı'nın sözü söylüyor dostum, ağır olsa da. Ve Yeşaya bunu daha ben söylemeden önce söylemiştir. Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler, aklı kıt çobanlar bunlar. Her biri kendi yoluna dönüyor, kendi çıkarını düşünüyor. Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler. Cemaatin iyiliğinden çok, topluluğun iyiliğinden çok, kendi kişisel çıkarlarıyla ilgileniyorlar. Bir gün emekli olan bir vaiz arkadaşımla öğle yemeği yemiştik. Bana radyodaki mesajını biraz fazla sert yapıyorsun, öyle değil mi? Diyelim ki insanlar sana sırtlarını döndüler ve programını desteklemeyi kestiler. O zaman ne yapacaksın? Dedi. O zaman radyodan çekilirim ve durumu Rab'be anlatırım. Eğer o benim radyo yayını yapmaya devam etmemi istiyorsa kendi sözünü vermemi istemektedir. Ben radyoda Rabb'in sözlerini veriyorum. Rab bana bu görevi verdi. Doğrusunu istersen bu benim değil, onun sorunu, yani Tanrı'nın sorunu. Ben sadece onun sözünü veriyorum dedim. 12. ayette birbirlerine haydi şarap getirelim, bol içki içelim. Yarın da bugün gibi geçecek, belki daha iyi olacak diyorlar. Bu insanlar zavallı durumlarını içkiyle unutmaya çalışıyorlardı ve geleceği ayyaşlar ve kör iyimserler olarak karşılıyorlardı. Günümüzde hayatı böyle karşılayan birçok insan vardır. Sorunlarını içkiyle unutmaya çalışırlar. Günümüzde ulusumuzda, insanlarda, uluslarda, yetişkinler ve gençler ve hatta çocuklar arasında bir alkol sorunu vardır. Günümüzde en çok gördüğümüz nedir? Ayyaş görüyoruz dostum. Geçen gün uçaktayken beni yaşlı bir büyük nenenin yanına oturttular. Kendi kendime bu uçakta hostesten içki istemeyecek birisi varsa o da bu kadın olacak diye düşünmüştüm. Ama istedi. Viski ısmarladı ve nasıl diktiğini bir görseydiniz. Bu tür içmeye alışkın olduğu belliydi. Ulusların ahlakı gitmiştir dostum. Ve çok sayıda Hristiyan bunu duymak istemiyor. Yumuşak, tatlı müzikler dinlemeyi tercih ediyorlar. Ama böyle değil. Yumuşak müzik çalınca başınız derde girmez ama Tanrı sözünü bildirdiğinizde girer dostum. Ama Yeşaya peygamber durumu olduğu gibi anlatıyordu. Ve dostum, sert de olsa ben de aynı şeyi yapmaya niyetliyim ve yapmak istiyorum.